Yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının ikinci bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. İkinci bölümün konusu Kral Nebukadnezar'ın gördüğü rüya ve bu rüyanın yorumudur. Kral Nebukadnezar bir rüya görür. Kendi bilginlerinden nasıl bir rüya gördüğünü ve rüyanın yorumlanmasını ister. Herkes şaşırıp kalır ve kraldan nasıl bir rüya gördüğünü söylemesini isterler. Ancak kral söylediği sözden dönmez. Ya ne rüya gördüğümü ve yorumunu yapacaksınız ya da hepinizi öldürteceğim der. Sonunda kral bu buyruğu verir ve ülkedeki tüm bilginlerin öldürülmesini ister. Bunlar arasında Daniel ve arkadaşları da vardır. Daniel arkadaşlarıyla birlikte Rab'be yakarır ve Rab rüyayı ve yorumunu Daniel'e açıklar. Sonra kralın huzuruna çıkan Daniel krala şöyle der. Kralın açıklanmasını istediği gizi ne bir bilge, ne falcı, ne de sihirbaz açıklayabilir. Ama gökte gizleri açıklayan bir tanrı var. Gelecekte neler olacağını Kral Nebukadnezar'a o bildirmiştir. Yatağında yatarken gördüğün düş ve görümler şunlardır. Sen ey kral, yatarken gelecekle ilgili düşüncelere daldın. Gizleri açan da neler olacağını sana bildirdi. Bana gelince ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, rüyanın ne anlama geldiğini bilesin, aklından geçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı. Ey kral, rüyanda önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü. Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi. Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu. Bütün dünyayı doldurdu. Gördüğün rüya buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen ey kral, kralların kralısın. Göklerin tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı. Altından baş sensin. Senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek tunçtan üçüncü bir krallık çıkacak. Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak. Çünkü demiri kille karışık gördün. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbirleriyle karışacaklar ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak, başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisi ise sonsuza dek sürecek. İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Rüya gerçek, yorumu da güvenilirdir. Bunun üzerine kral Nebukadnezar, Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e, madem bu gizi açıklayabildin, Tanrı'nın gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizlere açan odur. Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nebukadnezar'dan sonra gelecek olan krallık ona göre küçük seviyede olacak. Üçüncü krallık ikincisine göre düşük ve dördüncü krallık ise üçüncüsüne göre düşük olacak. Yani buna göre dördüncüsü en düşük. O da şimdi yaşamakta olduğumuz dönemdir diyebiliriz. Gümüş kollar Medleri ve Persleri simgeliyor. Babil Krallığı'nın kaderi Daniel 5:28'de net bir biçimde anlatılıyor bizlere. Ülken bölündü ve Medlere, Perslere verildi. İkinci krallığın kim olduğuna dair kafa yormamıza gerek yok çünkü kim olacağı gayet açık. Daniel'in hem Nebukadnezar'ın hem de Med ve Perslerin zamanında yaşadığını hatırlamalıyız. Bu gerçek Daniel 6. bölüm 8. ayette açıklanıyor. Şimdi ey kral yasağı koy, Medlerin ve Perslerin değişmez kanununa göre yazıya imza at da değişmesin. Üçüncü krallık tunçtan yapılmıştı ve bütün dünya üzerinde saltanat sürecektir. Bu Grek, Makedon, Büyük İskender'in imparatorluğudur. Bu da bizi dördüncü krallığa getiriyor. Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak diyor. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak, ayaklarla parmaklarının bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördün. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Bu gerçekten de ilginç bir bölüm. Bu dördüncü krallığa diğer üç krallıktan daha çok önem verilmiş ve Daniel burada dördüncü krallığı açıklaması için dört ayet kullanmış. Ama ikinci ve üçüncü krallıklar yani Med, Pers ve Grek Makedon krallıkları anlatmak için sadece bir ayet yani 39. ayeti kullanmış. Dördüncü krallık sonraki günlerin krallığı. Anımsayalım, Daniel, Kral Nebukadnezar'a rüyanın konusunun ne olduğunu söylemişti. Tanrı bu putperest krala çok açık ve net bir şekilde konuşuyor ve ona sonraki günlerin nasıl olacağını anlatıyor. Kral Nebukadnezar bir dünya imparatoruydu ve imparatorluğunun nasıl sona ereceğini merak ediyordu. Evet, şöyle bir geriye çekilerek çok göz alıcı ve müthiş büyüklükte olan heykele bakmamız gerekiyor. Sanıyorum ki Nebukadnezar'ın rüyada gördüğü gibi bütün Babil Ovası'nın üzerinde yükseliyordu. Çok değişik madenlerden yapılmış bir heykel. Babil'i anlatan altından bir başı, Medleri ve Persleri anlatan gümüşten göğüs ve kolları, Grek, Makedon olan tunçtan kalçaları ve Roma'yı simgeleyen demir bacakları. Demir ayaklara karıştırılmış kil ise Roma İmparatorluğu'nun son halini gösteriyor. Bu harika büyüklükte olan heykel dört imparatorluğu simgeliyor ve bunlardan birçok gözlem yapılabilir. Bir krallıktan diğerine doğru kesin ve net bir düşüş görülüyor. Ve bu düşüş modern felsefe ve görüşe aykırı. Bugünkü bakış açımız her gün daha iyiye doğru gittiğimizdir. Evrim gerçekleşiyor ve hep daha iyiye doğru, daha yükseğe doğru gidiyoruz. Ve sonuç olarak en iyi hükümete sahip olduğumuzu, üstün kişiler olduğumuzu düşünüyoruz. Ama değerli dostum, bunların her ikisi de yanlıştır, doğru değil. Bizlerin burada gördüğü bir krallıktan diğerine geçerken bir gerileme, bir bozulma ve her biri bir öncekinden daha kötü. Bu heykel aracılığıyla birçok yollar gösteriliyor. 1. Madenlerin kalitesi. Altın gümüşten, gümüş tunçtan, tunç demirden ve demir de kilden daha değerli. Burada kesin bir gerileme, bozulma vardır. 2. Madenlerin özgül ağırlıkları. Her maden bir gerileme gösteriyor. Tragales adlı bir araştırmacı bu özelliğe dikkat çekti. 3. Madenlerin bulundukları konum. Baş, ayaklardan çok daha ayrıcalıklı bir değere sahip. 4. Kutsal kitaptaki açıklama. Ve senden sonra senden aşağı başka bir krallık çıkacak diyor Daniel 2. bölüm 39. ayette. Bu ayetten sonraki krallığın önceki krallıktan geri olacağı açıkça belirtiliyor. 5. Hakimiyetin bölünmesi. Sınırlı hakimiyetin bölünmesi zayıflığı gösteriyor. Kral Nebukadnezar altın baş. Ama Med Pers İmparatorluğu'nun iki kolu var. Babil Krallığı güçlüydü çünkü böyle bir bölünme söz konusu değildi. Yunan Makedon İmparatorluğu bir bütün olarak başlamalarına rağmen daha sonra dörde bölünüyor. Roma İmparatorluğu'nun ise iki bacağı var ama o da demir ve kilden oluşan 10 parmağa bölünüyor. Tanrı'nın hükümeti Babil'in altın başı gibi olacak ama yöneticisi el sürülmeden yerinden kesilen taş, yani Rab İsa Mesih olacak. O tüm görkemiyle dünyayı yönetecek ve bu yönetimi ile ilgili kimsenin önerisine ihtiyacı olmayacak. Bir bakanlar kuruluna, meclise veya güven oyuna ihtiyacı olmayacak. Ve sen değerli dostum, bu yaşamda onu seçmek, yani Rabbi seçmek için bir karar vermezsen orada olmayacaksın demektir. Bu gerçeğe baş kaldırmanın bir anlamı yok. Çünkü içinde bulunduğumuz evrenin yaratıcısı odur. Bizler bu yer yuvarlağında koşuşturan küçük yaratıklarız sadece. Tanrı'nın bizleri bu dünyadan almaya, benim evime giren karıncaları yok etmeye hakkım olduğu kadar hakkı var. Evime giren karıncaları yok etmek için önlerine zehir koyuyorum. Niye mi? Çünkü benim istek alanıma girmiyorlar. Tanrı'nın da istek ve düzen alanına girmeyen birçok insan var. Bu dünyanın yaratıcısı Tanrı'dır ve istediği gibi de yapacaktır, yönetecektir, sona erdirecektir. Tanrı'nın yönetim biçimi dünyanın gördüğü en disiplinli yönetim olacak. Ve sanıyorum o günlerde bir horoz bile ondan izin almadıkça ötmeyecek. Rab İsa Mesih mutlak hakimiyeti elinde tutan kimse olacak ve sen ona eğilmeyi kabul etmiyorum diyorsan o zaman onun krallığında yer alacağını hiç aklından bile geçirme kardeşim. Belki de böyle kişiler için başka bir yer planlaması iyi bir şey. Çünkü o zaman burasını seveceklerini sanmıyorum. Tanrı'nın yönetim biçimi, bir kralın kesin hakimiyeti, tek bir liderin hakimiyeti olacak ve onun isteği yerine gelecek. Bu nedenden dolayı da bizlerin şimdiden ona boyun eğmeye alışmamız iyi olur. Çünkü yakınlarda denetimi eline alacaktır Rab. Devam etmeden önce değerli dostum, bir şeye daha dikkat çekeyim. Roma İmparatorluğundan sonra gelen bir dünya süper gücü yok. Roma İmparatorluğu sondu ve sonraki günlerde de var olacak. Aslında bugün de vardır. Bütün diğer imparatorluklar bir dış düşman tarafından yok edildiler. Ama Roma'yı hiçbir düşman yok edemedi. Hun hükümdarı olan Atilla kentin merkezine kadar girip şehri yağmaladı. Ama gördükleri kendisini o kadar çok büyüledi ki baş edemeyeceğini anladı ve adamlarıyla birlikte geri çekilmek zorunda kaldı. Roma İmparatorluğu parçalandı ama hiçbir düşman onu yok edemedi. Roma bugün Avrupa'nın büyük devletleri arasında yer almıştır. Bugün İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdırlar. Roma'nın yasaları devam etmektedir, dili bile. Bakıldığında kimse Latince konuşmuyor ama Fransızcanın, İspanyolcanın ve başka dillerin temelini Latince oluşturuyor. Roma'nın savaşma ruhu devam ediyor. Avrupa, Roma İmparatorluğu bölündüğünden beri savaşta. Avrupa'da şu anda neler oluyor? Yeni bir psikolojik bakış açısı oluşuyor. Günümüzde gençliği artık İtalyan veya Alman değil, Avrupalı olarak bilinmek istiyor. Tabii ki bu da gelecekte bir gün ortaya çıkıp Roma İmparatorluğunu tekrar birleştirecek adam için bir temel hazırlıyor. Değerli dostum, kutsal yazılar da bu kişi günah adamı veya sahte Mesih olarak biliniyor. Avrupa ülkeleri bugün Avrupa topluluğu şemsiyesi altında birleştiler. Ve belki de bunlar yeniden Roma İmparatorluğunu kurma düşüncesi içindeler. Ama Tanrı engelleri kaldırıncaya kadar o adam ortaya çıkmayacak ve o zamana kadar bunlar gerçekleşmeyecek. Çünkü o şeytan adamı, Tanrı kendisine bağlı olanların ismini çağırıncaya kadar onların olmasına izin vermeyecek. Tanrı kendisine ait olanları çağırdıktan sonra kilisesini bu dünyadan alacak, yani inanlılar topluluğunu. Öyle görünse de görünmese de Tanrı amacını gerçekleştiriyor dostum. Bu nedenle biri Roma İmparatorluğunu tekrar bir araya koymak üzere gelecek. Roma İmparatorluğunun tekrar diriltilmesinden söz etmiyorum. Çünkü o zaman ölmüş olması gerekirdi ama ölmedi. Koca imparatorluk parçalandı ve birçok insan onu tekrar bir araya koymaya çalıştı ama başarılı olamadılar. Bu başlangıçta Katolik Kilisesi'nin baştaki göreviydi. Birçok krallar, Napolyon veya Almanya'nın birçok imparatoru olsun, bir araya koymaya çalıştılar ama yapamadılar. Bunların yanı sıra Hitler, Mussolini de bu işe el attı. Ama şu ana kadar başaracak adam ortaya çıkmadı. Tanrı henüz o adamın ortaya çıkmasını uygun görmüyor. Demir ve kil ile karışık olan son krallığın son günleri nasıl olacak? İnanıyorum ki kil dağılmışlığı ve on parmak ise farklı milletleri temsil ediyor. Demir, Roma İmparatorluğu'nun son haliyle var olduğunu gösteriyor. Bunların hepsi nasıl sona erecek? İşte ikinci bölümün sonlarında bunun yanıtını alıyoruz. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık önceki krallıkları ezip yok edecek, kendisi ise sonsuza dek sürecek. İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Rüya gerçek, yorumu da güvenilirdir. Daniel 2, 44-45. Ayetler. Mesih karşıtı ya da günah adamı Roma İmparatorluğunu geri getirecek. Bir dünya diktatörü olacak ve tıpkı Nebukadnezar'ın dünyayı yönettiği gibi o da dünyayı yönetecek. Bunun için Vahiy 13. bölüme bakabilirsiniz. Bu ideal bir hükümet ve yönetim biçimi ama baştaki kişi yanlış da çok kötü bir sonuç oluyor. Bu Nebukadnezar için doğruydu ve göreceğimiz gibi Mesih karşıtı için de aynı durum geçerli olacak. Rab İsa Mesih geldiğinde otokratik bir lider olarak dünyayı yönetecek ve bütün baş kaldıranları ortadan kaldıracak. Mezmur 2 ayet 9'da dediği gibi onları demir çomakla kıracaksın, bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın. Değerli dostum, bugün benim onun için özür dilememi istediğini sanmıyorum. Eğer beğenmiyorsan dostum, bence en iyisi bu dünyadan kurtulmak için yakaladığın ilk fırsatta Ay'a ya da Mars'a kaç. Ama sanma ki oralara erişmeyecek. Tersine bu dünyaya egemen olacağı gibi senin gitmeyi düşündüğün yere de egemen olacaktır. Bu evren onundur. Bu evren Tanrı'ya aittir. El sürülmeden yerinden kesilen taş. İsa Mesih'ten başkası değildir bu. Ve bu sıradan bir insan değil, Tanrı'nın meshedilmiş olanıdır. İsa Mesih'in kendisi taş, kaya olduğunu söylemişti. Sanıyorum o zamanlar insanlar İsa'nın söylediklerini şimdiki insanlardan daha iyi anlıyorlardı. Matta 21. bölüm 44. ayette ise şöyle dedi. O taşa çarpıp düşen paramparça olacak. Taş da kimin üstüne düşerse onu ezip toz edecek. Temel olarak yaşayan, diri olan taş İsa Mesih'tir dostum. Pavlos, hiç kimse atılmış olandan başka bir temel atamaz. Bu temel İsa Mesih'tir der. Biz bu taş üzerine düşersek, yani ona iman ile gelip güvenirsek olduğumuz gibi eminiz ki onun kanı bizim için akıtılmıştır. O zaman kendimizi onun önünde kırmış oluruz. Çünkü biz ona günahlı olarak hiçbir şey sunamayız. Ama ona hiçbir şey sunmadan basit bir günahkar olarak gelirsen, üzerinde yaslanıp rahatlık bulman için o harika bir taştır. İmanlı olan bir bayanı, kurtuluş güvencesine sahip olan bir bayanı eleştirmişler ve kendisine şöyle sormuşlar. Evet, İsa Mesih kayamız ama sen o kaya üzerinde durabileceğini nereden biliyorsun? Bayan şöyle yanıt vermiş. Ah, ben kayanın üzerinde sallanıyorum ama üzerinde durduğum kaya asla sallanmıyor. Değerli dostum, bizler ona güvenle dayanabiliriz. Çünkü rahatlık bulmak için en emin yer odur. Kutsal sözde İsa Mesih'in kurtuluş verdiği ve tek egemen olduğu ile ilgili taş örneği kullanılıyor. Örneğin İsa'ya ilişkin Tesniye 32:15'te kurtuluşun kayası, Tesniye 32:43'te adaletin kayası olarak söz ediliyor. Daniel'deki bu ayetlerde ise İsa Mesih'in insanların Tanrı'ya karşı olan baş kaldırılarını yıkmak için bir hakim olarak geleceğinden söz ediliyor. Bu ikinci gelişiyle ilgilidir. Vahiy 19. bölüm 11-21 ayetleri arasında anlatıldığı gibi ikinci gelişi müthiş olacak. İnsanın gerçekleşmesi olanaksız olan bir tasarı yaratıp dünyaya hakim olma konusundaki övülmeleri bu medeniyetin sonunu getirecek. Bunu anlamamız çok zor. Bizler yargılanmış bir dünyada yaşıyoruz. Dünya şu anda hukuksal sonuç elde etmiş değil. İnsanların şansımı denerim dediklerini duydum. Daha henüz kurtulmamış sevgili dostum. Senin şansın yok. Tanrısız olduğun için kayıpsın ve bu yüzden ona ulaşma gücün yok. Elinde olan tek şey kalbinde birazcık dindar olma duygusudur. Her pazar kiliseye ya da inancının gereği dinsel kuralları yerine getirdiğin için ya da sevap işlediğin için defterine birkaç artı puan yazdırmak istiyorsun ama senin sevgili dostum kurtarıcı Rab İsa Mesih'e güvenmen gerekiyor. Sanıyorum ona eğilmek hiç kolay değil, değil mi? Ama kardeşim burada iki sonuçtan birine boyun eğmek zorundasın. Ya sen taşa gideceksin ya da taş sana gelecek. Ben taşa gitmeyi tercih ediyorum. Tanrı insanın bu dünyadaki egemenliğine son verecek. Tanrı'nın hükümranlığı galip gelecek ve 1000 yıl boyunca İsa Mesih'in egemenliği altında tüm dünya imtihan edilecek. Ve şeytanın, günahın izin verileceği o kısa dönemin dışında egemenlik sonsuza kadar sürecek. Bunun için Vahiy 20. bölüme bakabilirsiniz. Bunun üzerine Kral Nebukadnezar, Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e, madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten tanrıların tanrısı, kralların efendisi dedi, gizleri açan odur. Daniel 2:46-47. Daniel'in muhteşem yorumu, kral üzerinde öyle bir etki yaratıyor ki, kral Daniel'e neredeyse tapmaya başlıyor ve başkalarının da böyle yapmasını istiyor. Sonuçta kral, daha doğrusunu bilmediği için sadece fiziksel şeylere, putlara tapmayı biliyor ve şimdi ise yaşayan gerçek Tanrı'ya tapmayı amaçlıyor. Bu göklerin Tanrısına bir girişti. Bu kitapta putperest kralın kalbinde imanın büyümesini görüyoruz. Bu kral putperestliğin karanlığını yıkacak ve Tanrı'yı tanımanın görkemli ışığına girecek. Sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu Babil ilinde yüksek görevlere atadı. Daniel ise sarayda kaldı. Daniel 2:48-49. Ayetler. Kralın kapısında durma konusu kutsal kitabın diğer bölümlerinde de bahsediliyor. Örneğin Tekvin'de Lut'un Sodom'un kapısında oturduğunu okuyoruz. Bunun anlamı Lut'un yargıç olduğudur. Kraliçe Ester de Mordekay'a aynı görevi vermişti. Mordekay kapıda bir yargıç olarak oturdu. Daniel'e Nebukadnezar tarafından ödüller verilerek onurlandırıldı. Ama kral Daniel'in 3 arkadaşını da unutmuyor. Onlar da yönetimde yüksek konumlara yükseliyorlar. Bu genç adam Daniel, değerli dinleyicilerimiz, kapıda oturma görevine getiriliyor. O yargıç ama aynı zamanda başbakan görevini de yapıyor. Bu kitapta Nebukadnezar'ın hep Daniel'e başvurduğunu göreceğiz. Hem de bugünün ifadesiyle Babil Krallığı'nın başbakanı olarak insanları yargılıyor.